Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız. Yanımda her zaman olduğu gibi Hamdi Kellecioğlu ve Levent Pekcan var. Nasılsınız?
İyidir, seni sormalı.
Ben deyim Levent abi.
Herkese selamlar.
29 Mayıs 3 Haziran haftasını konuşacağız. Gündem numaramız 22 olmuş. 22. Yaza da başlamış
olduk. Yaza da başladı. Evet,
2017'nin tabii 22'si bu.
Tabii. Evet, bu hafta aslında hani çok da böyle hani Computex dışında bir olay olmadı. Yurt dışında herkes Computex'ten bütün haberleri topluyordu. Birazcık hani bilgisayar dünyasıyla ilgili şeyler. Telefon yok mesela. Computex'te gidip evet. Bilmem kim telefon duyurmuyor.
Donanım ağırlıklı.
Evet. Tek zaten donanım fuarı da bu.
Tayvan'da hani, yapılıyor doğru.
Sabit Hanover'ı artık kimsenin umursadığı yok. Bu fuar yeni kasanın içine takılan bir şeylerden bahsedilen aynen. Tek fuar.
Geçtiğimiz yıllarda pek tatsız tutsuzdu. Bu sene belki biraz bir hareketlenme bir şeyler var işte bu Ryzen'ler vesaire falan. Ona Intel'in
denk
cevabı
geldi.
Falan.
Denk getiriyor.
Öyle evet. Denk geldi.
Şimdi zaten buradaki bazı şeylerin sızıntıları yapılıyordu. Orada gerçeğe dönüştü. Mesela Intel'in Core X ailesi. Orada duyuruldu resmi olarak.
Evet, Intel'in zaten bir üst farklı soket kullanan üst düzey bir işlemci serisi hep oluyordu.
Evet.
4960X, 5690X falan. Bu işlemciler genelde 1000 dolar. Onun fiyatları hiç değişmez. 1000 dolar olurdu evet. Fiyatı. Ve ayrı bir soketi olurdu yakın zamana kadar işte X99'du soketi. Hı hı. Şimdi bu Core X aslında yine bu hani bugün Z170, Z270, B250 anakartı olan i3, i5 işlemci kullananlar için bunlar bir şey ifade etmiyor. Yok. Bu ayrı bir seri.
2066 LGA.
Burada evet bu X99 yerine 299 yeni Yonga seti geliyor. Burada bir kafa karıştıran şey bu üst düzey seride ki burada fiyat artık iki katına çıktı. 2000 dolarlık bir hep evet. 999 dolar oluyordu bu serinin işlemcisi. Hmm. Asıl evet. Şanlı işlemcisi. Şimdi 2000 dolar oldu. İki katına çıktı ve hadi onu da çok umursamıyorum. Çünkü hani o bizim gündemimize gelmeyecek. Tabii. Kullanıcıların da gündemine pek gelmeyecek de i5 var bu seride.
i5 ve i7
200 var. Küsür lira dolar. Şimdi onu hiçbir şeye oturtamıyorum. Çünkü hani evet anlamsız. Çünkü o 200 küsür dolarlık i5 bu 299 chipsetli en baba üst platform, ayrı platform anakarta takılacak.
Evet.
O kadar masrafa girdiysem niye i5 olsun? Tabii ki bu kaçtı? 16 çekirdek miydi? 18 çekirdek
18.
miydi? Onlara giderim. Yani çünkü şeyden kopmuşum. Normal herkesin hı-hı. kullandığı platformdan kopmuşum. Niye üzerine i5 takayım? Pek çözemedim. Çok kafa karıştırıyor. Hani kafa şey düşeceği zannedilmemesi lazım kesinlikle. Bu hani şimdi Z270'li, B250'li falan 200'lü bir hı. anakart platformu var. LGA 1151 soketli. Bu onun üzerine gelmiş işte yeni o bitti şimdi bu var değil. Bu ayrı. Hep Intel'de zaten bir üst platform hep vardı. Bu Core X'ler falan o.
Evet.
i9 o. Hı hı. O yüzden hani normal şu anda bir Z170 chipsetli yeni bir sistem kurdum diyorsan kafayı takma.
Şey mi olacak peki bu çekirdek sayısını arttırmak için mi böyle bir şey yapıyorlar?
Ya tabii.
Benim gördüm çünkü bu i7'lerde, i5'lerde de X'li seride sanki çekirdek sayısı bir iki fazla ve işte bir de
tabii.
Hyper Threading var gibi görünüyor.
Ya onlar normal aslında serilere göre. Şeydi hani adı değişmiş Xeon işlemcilerdi her zaman.
Hı.
Bu şimdi de böyle. Daha şey hani şimdi tabii ki bu sistemlere de bu işlemcilere de oyuncular saldıracak ama aslında bunların amacı profesyonel kullanım.
Evet.
İş istasyonu tabir edilen yüksek performanslı PC'ler.
Senin dediğin mesela i9 yine şey var. XE diye geçiyor. Yani 7980XE o 2000 dolarlık işlemci en tepede o ayrı. Ondan sonrakilerin hepsinin sonunda X var. E harfi yok.
Var.
Evet. Bunlar da işte 18'den başlıyor, 16, 14, 12 çekirdek gidiyorlar bu şekilde. Artık işte bütçeye göre hepsi de işte senin söylediğin X299 platformuna takılacak.
Onun da çok çeşitli tabii anakartlarını duyurdu üreticiler. Mini evet. ITX'ine kadar duyurdular. Güzel, şimdi bu X99 biz herhalde bu ofise ilk taşındığımız 2019'da çıkmıştı.
Evet.
Hatırlıyorum ben onun videosunu falan yaptığımızı. O üst düzeydeki platform, Yonga seti falan her sene öyle değişmiyor.
Doğru.
O böyle 3-4 sene gidiyor. Hatta biraz yaşlanıyor ömrünün sonuna geldiğinde. Normal herkesin kullandığı Yonga setlerindeki özellikler onda olmuyor. Ama stabil kalıyor işte. Bir 3-4 senede değişmemiş kalıyor. Şimdi X99 ürünümüz için yaşlanmıştı artık. USB 3.1 yok, bir şey yok. Anakartları keza. Zaten o çıktığında da bir revizyon geçirdi. Onun X99'lu anakartlara yaşlandığı için çok çabuk üreticiler bir revizyon yapıp USB 3.1 falan eklediler. İsmine de işte bir A2 falan bir şeyler koydular anakartların isimlerine. Yeni Yonga seti 299 ve bu işlemciler, ama bizlerin yine gündeminde yine i5 7600.
Doğru.
i7 hani 7700. Paran varsa i7 7700.
Doğru.
Yoksa i3. Bunlar bizim gündemimizde olacak.
Ama işte abi kafa karıştırıcı. Sonuçta sen 200 dolara kadar indirmişsin. Hani bu seri
tabii ki.
Ne olacak yani şimdi alırken?
Ya çok da bir fark yok. Yine şey çekirdek sayıları onların hani i7'lerin ve i5'lerin 4 ve 4 çekirdek, işte i7 olunca hyperthreading devreye giriyor. 8 thread oluyor falan filan. Çok azıcık bir saat hızı artışıyla geliyor. Yani öyle büyük bir performans artışı falan beklemeyeceğim bunlardan. Bence de Levent abinin dediği doğru. Yani bu yeni i7 X serilerinin, i7 i5'lerinin bir çekiciliği yok sokaktaki adam için.
Süper mi? Süper.
Evet,
alabilecek misin? Alamayacaksın. Her şeyde böyle zaten. Her şeyin süperi var. Sen alamıyorsun. Her şeyde bu. Yani ne bileyim, bardakta da geçerli, arabada da geçerli, evet, anakartta da geçerli. Yine aynı şey.
Evet.
Ha, bu şey diyebiliriz hani. Elbette ki bu üst düzey zamanında işte ben alamayacağım hiçbir zaman falan dediğin teknolojiler zamanla herkesin eline ulaşıyor. O şekilde görebilirsin.
Öyle. Bir de şey var. Biliyorsunuz daha da kafamızı karıştıracak. 8. nesil işlemciler gelecek. Coffee Lake ismi. O Intel diyor ki yine 14 nanometredeyiz diyor. Ama diyor %30 ben diyor bir önceki nesle göre performans artışı sağlayacağım diyor. Bu çok
şimdi 7. iddia. Nesilde falan hiç böyle bir şey yoktu.
Evet.
%30 gibi hele bir iddia yoktu.
Ama o %30 şeyde
aynı hızda.
En düşük 15 wattlık U serisi işlemcilerde %30'a ulaşıyormuş hız artışı. Diğerlerinde bu seviyelere ulaşmayacak diyor. Yani %30'a varan hız artışları lafı, o varan orada bir yıldız var yani, evet, dikkat edilmesi gereken.
Pek bir heyecan yaratmadı ama sonuçta yine.
Ya Intel'in zaten artık bu nesil ilerletmesi hiçbir zaman heyecan yaratmıyor ki. Yani 6. nesil, 7. nesil geldi. Zaten Intel kendisi ne bir duyuru yapıyor, ne bir basın etkinliği yapıyor, bir bilgilendirme yapıyor. Yani Intel için de bunlar artık haber değeri taşımayan şeyler.
Evet.
Şeyi de biliyorsun artık, 7. nesil çıktığında 8'in haberi çıkmış oluyor. Hani 8 elimize geçtiğinde 9'un haberi çıkmış olacak. Orada artık öyle bir akış şeklinde bir ilerleme var. Farklı bir yol gidiyor. Belki evet, hani derinlemesine konuşulsa bir tıkanma mı var? Belki o düşünülebilir.
Var gibi gözüküyor.
Belki.
Intel'den bir mini haberde HTC Vive kullanılarak kablosuz HTC Vive demosunu yaptılar. Biz onu Mobile World Congress'te bir versiyonunu
Mart
seninle görmüştük.
Mart ayında biz onu görmüştük zaten.
Şimdi işte herkesin önünde canlı bir demo yapıldı. İşte HTC Vive kablosuz oldu. En büyük derdimiz oydu zaten.
Bu 802.11ad evet, Wi-Fi teknolojisini kullanıyor. Bu 60 GHz Wi-Fi teknolojisini kullanarak bu iletişimi yapıyor.
Yakın mesafeden yüksek aktarımızı değil mi?
Evet.
Intel'de zaten bu Wi-Fi işinde aslında bayağı başarılı. En çok tercih edilen Wi-Fi kartları, laptoplar için aslında Intel.
Doğru.
İnsanların sahip olmak istediği Intel, dolayısıyla yani elindeki teknolojiyle şov yapıyor.
Aynen öyle. AMD'de burada 16 çekirdekli Threadripper'ı gösterdi.
Çok büyük.
Çok büyük.
Fiziksel olarak avuç gibi. Var yani eski Pentium Pro gibi. Hatta Pentium Pro'dan belki büyüktür.
O resim çok çarpıcı ya. Şöyle eline koymuş adam, kaplıyor yani elini.
Avuç gibi işlemci. Dolayısıyla kendi soketi var. O soket de çok eleştirildi. Çünkü tornavidayla işlemciyi monte edip vidalıyorsun falan, sıkıyorsun. Bu da işte zaten söylemiştik. Bu da şimdi demin konuştuğumuz o Intel'in X'leri gibi. Bu da ayrı kategori.
Tabii ayrı kategori.
Bu yani elimize geçmeyecek bizim. Ya da işte incelemeye yani gelecek, gidecek. Biz bununla sistem kurmayacağız. Ya da tabii, bizi izleyenler falan Threadripper'la sistem kurmayacak. Ha, çok ender işte Intel'in X299 Yonga setiyle sistem kuranlar gibi bir iki kişi de bununla kuracak.
Tabii ki.
Onlar da bizi izlemiyorlar zaten.
Bunların ikisinin ortak başka bir özelliği daha var. Bu PCI Express Lane sayısı var ya, onlar çılgın gibi artıyor.
Evet.
Bu bir anakartlarla, sistemlerle kullanılacak şeylerde, mesela normalde bir anakartta bugün aldığın zaman iki tane M.2 slotu oluyor. İkincisi de genelde bir şeylerin iptal edilmesiyle çalışıyor. Yok SATA portu gidiyor, PCI Express'ten bir tane kaybediyorsun. Buna bir sürü PCI
aynı anda bir sürü
disk
şey
takabileceksin.
Ya da bir sürü ekran kart.
Ya da.
O da işte Bitcoin'cilere yarar.
Şeye yönelik yani, böyle render veya sunucu alanına yönelik fayda sağlayacak şeyler.
Evet.
Tabii. Yani paran varsa kur bununla sistemi, oyun oyna.
Ya o da olur canım.
Mis gibi tabii oynarsın. Tabii. Ama bunlar ciddi paralar.
Öyle öyle.
Bilmiyorum, Threadripper için fiyat belli mi?
Onu görmedim abi. Fiyat yani
öyle
yok.
Bunun 1000 doların altında olacağını zannetmiyorum.
Ben zannetmiyorum.
Bunun da Yonga seti 399.
Evet, evet.
Şimdi iyice kafa karışsın diye firmalar ellerinden geleni yapıyor.
Yapıyorlar sağ olsun.
Benzer isimlendirmelerle.
X399, öbürü 299. Sanki başka rakam yok. Ya da bir rakam olması lazım illaki. Bir sayı olması lazım illaki. Bununki de 399. Bununla da tabii firmalar şov yaptı. Çeşitli anakartlarını sergilediler. Evet.
Şöyle en azından abi, AMD'de adam gibi anakart bulmakta zorlanılıyordu. Şimdi o sorun çözüldü.
Çeşit var artık.
Evet. AMD'de tabii aslında hani biz de konuşuyorduk. Computex'e denk gelir mi Vega diye. Orada şey dediler. 2 ay sonra, yani Temmuz'un sonunda Vega çıkacak. Ama bizim alacağımız Vega'dan bahsediyorum. Hani
bir ay önce, Haziran'ın sonunda o öteki geçen çıkacak. Gündemde konuşmuştuk. Frontier Edition denilen.
Evet, o biraz daha hani iş yine, odaklı
evet,
olan çıkacak.
Render amaçlı olan model çıkacak.
Diğeri de Temmuz'un sonunda.
Temmuz'un sonunu bekleyeceğiz bakalım nasıl bir şey çıkacak.
Biraz gecikti bence. Nvidia aslında burada bence şovu kaptı. Max-Q teknolojisi ile ince laptop ama oyuncu laptopu tanıttı.
Evet.
Bir
evet,
konsept aslında Max-Q. Yani onu bir teknoloji, onu işte Asus alıyor, bilmem başkası alıyor. Ondan laptop yapıyor. Şöyle bir şey
zaten
var.
Zaten birlikte bir show yapıldı.
Tabii birlikte yapıyorlar. Nvidia'nın bu 1000 serisinde M ailesi yoktu. Yani oyuncu laptoplarında gördüğün 1080, masaüstü 1080 oluyordu. Fakat burada Nvidia şey diyor zaten. Ben diyor o masaüstü 1080'i %50 güç tüketimini azaltacak şekilde bir sistem tasarladım diyor. Anladığım kadarıyla şey değil, sadece GPU'yu yapıp vermiyor. Bütün platformu tasarlamış adamlar.
Yani nasıl soğutulacağından,
evet,
yani
her
ne zaman
yapmış,
uykuya dalıp ne zaman evet, çıkacağından vesaire falan. Bayağı yakın çalışarak %90 performansını yakalayacağım.
Çok acayip
diyor,
bir iddia.
Yani.
Evet.
Ve o incelikte yani. Evet.
18 mm.
Haberde baksın da evet, çok incecik bir dizüstü bilgisayar. İnanılmaz yani. Ki sadece hani soğutmayı hedeflemiyorlar, sessiz çalışmasını da hedefliyorlar
bir yandan. Evet. Bu bence en yani heyecanlanacak şey buydu.
Evet, görmek lazım.
Görmek lazım. Zotac da en küçük GeForce GTX 1080 Ti'yi tanıttı. Biz evet, genelde ufak kartları seviyoruz Ert abi. Yani 1080
ya
Ti.
Zaten Zotac'da 1080 vardı mini.
Evet.
Başkaları girmemişti o topa. 1080 Ti'yini de yapmışlar. Zotac tek başına o en yüksek performanslı mini kart işini
devam ettiriyor.
Devam ettiriyor. Belki görürüz bunu.
Bunu görürüz abi. Bu senin için ekledim. Bak Asus hala tablet yapıyor abi. ZenPad 3S 8.
Yapıyor Asus işte ZenPad. Geçen sene de evet, duymuştum. Bunlar bilmiyorum. Türkiye'de geldiyse de pek dillendirilmedi. 8 inç. Artık 10 inç giren yok pek.
Evet. Snapdragon 625 falan varmış. Yani çok üst seviye bir şey değil ama.
Hala çerçeveler kalın.
Kalın abi.
Hala olmuyor. Yani olmuyor. Asus bunu bir türlü kurtulamadı. Artık tasarımcısından mı, üretim prosesinden mi, sürecinden mi kaynaklanıyor bilmiyorum. Bu çerçeveler hep çok kalın.
Tabii şey de...
Şu yani örnektir aynen, elimdeki.
Evet.
İşte hala böyle.
Hala böyle. Asus tabii... Computex'te en çok ürün tanıtan firmalar genelde Asus oluyor.
Evet. Kendi ülkesinde.
Kendi ülkesi. Laptoplarını da tamamını neredeyse güncellemişler. İşte bu ZenBook Flip vardı mesela. O Flip S işte en küçük. İkisi bir arada PC laptop olarak Asus lanse etti. 10.9 milimetre kalınlığında. MacBook'u oradan, hepsi de zaten MacBook'u orada baz alıyorlar. %20 daha şey izliyor, ince izliyor. Tabii içleri de hepsinin güncelleniyor. İşte ZenBook Pro'su var. 1050 Ti konmuş. Ve 7. nesil tabii işlemciler, Intel işlemcileri. ZenBook 3'ün Deluxe'u var. Yine aynı şekilde. Geçen seninle aslında daha tabii yayına girmedi ama konuşuyorduk. İnceldikçe port sayıları da azalıyor. Onu da dikkat etmek lazım. Ve Type-C'ye dönüş var.
İster istemez o küçük şeye, girişe dönmen gerekiyor.
Ethernet portu devasa bir port olduğu için gitti.
Adaptörle günümüz bazı için modellerde işte sağlanıyor.
Şimdi kapaklı falan denediler. O kapaklar kırılıyor falan. O iş olmadı. Şimdi USB portu, eski tip, hani Type-A denen, tip A denen USB portu günümüzün bilgisayarları için fiziksel olarak kalın kalıyor. Aynen. Kocaman kalıyor. İşte firmalar kıvranıyorlar. Öyle. Type-C'ye geçsen kullanıcı mağdur oluyor. Çünkü adaptör gereği elinde senin Type-C USB bellek de var ama hani daha başka 1 milyar tane tane, iyice saçmaladım. 1 milyar tane donanımın var. Hepsinin ucu klasik USB fişi. E tamam, hub'lar falan bugün 15 liraya bile hub'ı var onun var. Ama yani
hub'ı tamam, kullanım mutlu eder mi seni?
İncecik bilgisayar aldım, 1 kilo 1.2 kilo falan diyorsun. Ne oldu? Çantaya bir de hub kondu falan. Yani. O hub tabii ki şeyi çalıştırmayacak. Harici disk 1-2 tane taktığında çalışmayacak falan filan. Ne anladım bu işten? Biraz daha kalın olsun tamam ama hub taşımayayım.
Aynen öyle. Bir daha bir hani taşıman gerekiyor, unuttuğunu düşün. Kaldın.
E tabii ki, tabii ki. Sizde hub var mıydı diye komşuya soracaksın.
Evet.
Deli diye kovalayacaklar.
Orada bir tane de şey tanıttı onlar, Asus Ryzen'li laptop tanıttı. Hani Ryzen'li laptop çok şey, hani duymadığınız bir şey ama bu pek sayılmaz bence. Çünkü mobil Ryzen ya da mobil
değil, değil mi? Onu soracaktım.
GPU falan değil. Adam normal Ryzen 1700'ü koymuş içine.
Eskiden desk not diye bir şey vardı. Bir dalga vardı şöyle işte bir yıl falan sürmüştü.
Vallahi ne
masaüstü parçalarıyla pilsiz laptop.
Pilsiz laptop.
Ama zaten bu 1700 65 watt mıydı TDP? Yani nispeten düşük
evet, 65
yani.
65 watt TDP.
8 çekirdekli ama düşük şeyli, güç tüketimli biraz.
Öyle. RX 580'i de koymuşlar içine.
Bu desk not gibi, desk not işte
olmuş.
Evet, öyle olmuş.
Desk not nerede? Pil yoktu, yoktu değil mi? Yoktu. Tamam, doğru hatırlıyorum.
Pil yoktu.
Kocaman bir adaptörü olurdu. Evet. O güç kaynağı yani.
Elektriğe bağlı çalıştırırdın. Evet. Tombul bir pil laptop'tı.
Ne acayip bir şeydi ya.
Bir seneye yakın bir süre Türkiye'de bayağı bir fırtına gibi esti. Çünkü o zamanlar bir dizüstü satın almak çok zor, çok pahalıydı. Kötüsü bile pahalıydı. Burada masaüstü bilgisayar parçalarıyla dizüstü üretiyorlardı. Pilsiz, minsiz ama alabiliyordun.
Evet.
Ama çok kısa sürdü o dalga.
İyi ki kısa sürdü. Hiç ucube gibi bilgisayarlar da hep onlar.
Uyduruk bir şeydi canım. Evet. Uyduruk bir şeydi. Şeyi de her zaman sorduk, söyledik. Yani o bilgisayarlar bir nesil. Onların bir ikinci nesli olmadı.
Evet.
Şeyi de bilmiyoruz. Hani uzun vadede o desk notlar ne oldu?
Şey falan vardı. Onu barebone alabiliyordun. İçini sen dolduruyordun.
Öyle.
Bu az önce bahsettiğim haberle biraz alakalı aslında. Asus ve Intel bir M2 RAID kartı tanıttılar.
Üzerinde bir sürü port var.
Üstüne 4 tane takıyorsun M2'leri. Onu RAID yapıyor. O karttan bir tane daha takabilirsin mesela. Çünkü X299'a takılıyor bunlar. Az önce bahsettiğim gibi.
İşte yeterince PCIe hattı varsa
işte
hepsi de haberleşerek.
Orada çılgın hızlara yelken açıyorsun.
Acayip hızlara ulaşabiliyorsun.
Bir de tabii o kart ısınacağı için buna bir de güzel soğutucu ve aktif soğutma da koymuşlar. Tabii profesyonel kullanım için bunlar.
Ya profesyonel kullanım için de değil. Bunlar sadece işte benchmark yaptık, rekoru kırdık falan muhabbeti. Çünkü burada o taktığın her, bu RAID 0'dan söz ediyoruz.
Tabii.
Taktığın her SSD'de veri kayıp riskini arttırıyorsun. Çünkü o SSD, 6 tane SSD var bir kartın üzerinde. Biri gitse bütün veri gitti. Yani bu profesyonel, nasıl bunu profesyonel kullanacaksın? Ondan ya bir tane daha takıp bütün o kümeyi ayna yapman lazım, mirror yapman lazım
belki
falan.
Belki şey için kullanıyorlardır abi, böyle veri depolamak, saklamak için değil de işte böyle render yaparken anlık temp disk gibi olarak kullanmak için.
Scratch disk deniyor onlara.
Scratch disk, hızlı ulaşıp sürekli üzerinde yazıp çizeceği. Hı hı. 4K mesela video şey yaparken falan editlerken vesaire belleğe sığamıyorsun. Çünkü çok büyük. Bu tarz belki ara çözümler gerekiyor olabilir.
O sistemlerde belleğe sığıyorsun. Hani ona göre bellek takılıyor. Hani 16-32 GB şey değil, laf değil. Şey sorun değil.
Tabii yani işte bunlarla hani terabayt seviyelerine ulaşabiliyorsun.
Render'da kartlarla. Tıkandığın nokta ayı olmaz genelde de işlemci olur. Yani şimdi şey olur tabii, şimdi big data falan diyorsun. Hani büyük veri kümeleri üzerinde işlem yapmak. Tabii. Hani zorlarsan öyle senaryolar şey yaparsın, çıkartırsın ama genelde göreceksin ki o tür sistemlerde, uygulamalarda böyle şeylerin kullanılmadığını göreceksin.
Intel bir cinlik yapmış abi. Senin az önce söylediğin şey dedin ya, profesyonel adam bunu kullanmaz çünkü veri kaybeder. Intel bir tane anahtar gibi bir şey tasarlamış. Şimdi bu RAID 0 senin dediğin gibi. RAID 1 de destekliyor ama Intel efendiden o anahtarı alıyorsun. O bunu unlock ediyor. Hakikaten anahtar gibi bir şey yapmışlar. Para veriyorsun yani, premium kullanım oluyor. Ekstradan RAID 1 yapabilmek için Intel'e
dongle
para vereceksin.
Yapmış yani, evet. Kilit ama güzelmiş. Ya normalde açıkçası şu SSD RAID olayını duyduğumdan beri inanmadım, sevmedim, ciddiye almadım. Çünkü gereği yok. Hani bilmem ne işte Kuzey Kutbu'nda işte 50 yıllık iklim verisiyle araştırma yapan adam, tamam, o dünyada bir kişi. Kaç dünya, 6 milyar mı 7 milyar mı, orada bir kişi. Geri kalan bizi dinleyen, oyun oynayan, bilmem ne, internetle uğraşan falan insanlar için SSD RAID diye bir şeyin bir anlamı, bir kazancı yok. Çok mu performans lazım? Bak işte Samsung 960 Evo, Pro da değil Evo, 3.2 GB saniye okuması. Bu da mı yetmiyor? Kaç kişi yetmiyor? Birilerine yetmez dünyada. Ama onlar 5 kişi, 10 kişi, 20 kişi.
Yani bizim kullandığımız dosyalar o kadar hızlı değerlendiremeden açılmış oluyor bu
SSD'ye. Yani öyle bir şeyin yok. Yani başka bir yerde, çünkü şu da var, hani dediğim gibi bugün şu aşağıdaki bilgisayar marketinde satılan SSD 3.2 GB okuyor. Ya. Şimdi bir saniye içinde 3.2 GB veriyi aldın. Sağ hafızaya, belleğe attın. Ne yapacaksın? Bir şey yapmak için attın onu. İşleyeceksin. İşlemcin yetecek mi? Ya da bunu taşıyan diğer veri yolları yetecek mi? Her zaman sonuçta işte çok yüksek performanslı bilgisayar ayrı bir kategori. Şeyler hani iklim hesaplamaları falan filan yapılıyor ve gerçekten hani onlara hiçbir zaman bizim bilgisayarlarımızın binlerce katı performans ellerinde ve yine yetmiyor. Tabii ki yetmeyecek. Ama hani böyle şeyler için ben teknolojik bir ilerlemeye karşı duracak değilim. Böyle şeyler için hani böyle evinde oturup da işte bilgisayarda League of Legends oynayan adamın heyecanlanmasına gerek yok. Çünkü ona bir şey getirmeyecek zaten. Ha, gerçi şey diyebilirsin, zaten hiçbir zaman bunlar çok ucuzlamadığı için o kullanıcıya da erişmiyor zaten.
Tabii. Bir de şey var abi, şimdi anakartlarda, modern anakartlarda 2 M2 var. Onları da RAID yapabiliyorsun. Şimdi 4 tanesini RAID yapmana gerek yok. Yani vatandaş isterse kendisi de artık birazcık hani oralara inmiş durumda.
Tabii ki. Ya güzel bir depolamada SSD çok güzel bir noktaya geldi. Fiyatı da iyi, kapasitesi iyi. Evet. Eskiden ilk çıktığında SSD normal diskten pek hızlı değildi. Ben IDE SSD'yi gördüm. Denedim. Hiçbir şeye benzemiyordu performans falan. Doğru, doğru. Ama şimdi tek seçim SSD. Bir zamanlar hep ya SSD kapasitesi düşük deniyordu. Şimdi tamam, o da hani 1 terabaytlık SSD ilk gördüğümüzde öyle uzaylı görmüş gibi bakmıştık. Ya, şimdi yine normal. O da köşedeki teknoloji marketinde var. O da satılıyor. İyi bir noktadayız bence depolamada.
Doğru.
Böyle devam edelim. Şimdi biraz belki belleğin, sistem belleği de öyle deli gibi artsa.
Değil mi?
Şimdi SSD kapasitesi ve hızını arttırma da bu 3D flash belleğin katmanlı üretilmeye başlaması büyük açıda, büyük oranda etkili oldu. Sistem belleğinde de böyle bir devrim olsa da hani şimdi 8'lik modülleri takıyoruz. 16'lık modülleri öyle tak tak tak 4 tane takabilsek kolaylıkla. 32'lik modülleri öyle 4 tane takabilsek anakarta zorlanmadan süper olur.
Aynen öyle. Intel de bir duyuru daha yaptı. Compute kartı resmen duyurdu.
Evet.
Bu hakikaten bir kredi kartının büyük şey büyüğü gibi gözüküyor ama bildiğin içinde sistem var.
PCMCI kart. Evet. Büyüklüğünde bir komple PC.
4 tane modeli olacağı açıklandı. Bunların hepsi 4 GB DDR3 ile geliyor. Evet. 64 GB depolaması var. 2 tanesinin de 128 GB depolaması var. Wi-Fi AC ile geliyor Intel'in kendi yongasıyla. Esas büyük farklar işlemcilerde. Core i5 var, i3 var. Bir de Pentium. Evet. N4200 ile Celeron N3450. Bunları evet. Ama gidip Intel'den satın almak, ya biz almayacağız da birileri Intel'den alıp onlardan konsept bilgisayar
üretecek. Bununla bir şeyler üretecek. Tabii ki. Bu öyle satılması düşünülen bir çözüm değil. Zaten bundan nereye takacaksın? Aldın tamam. Tabii. Nereye takacaksın?
ARM'da Cortex-A75 ve evet. Mali-G72'yi duyurdu.
Yeni çekirdekler. A72 bayağı bir yayılmıştı.
Evet.
Onun da biraz daha gelişmişi 75.
Ya bu çok bilinmeyen bir şey değil. Evet, bunu daha önce de haberini yapmıştık. Bunun en önemli özelliği modülerliği. Şimdi 4+4 yapıyorlardı ya, herkes böyle yapıyordu eskiden. İşte küçükler ve büyükler şeklinde.
Evet.
Şimdi bir tane işte A75 geri kalanını daha küçük işlemcilerden oluşturabileceksin. 7+1 gibi bir şey olabilecek. Tamamen sana kalmış.
Evet.
Esas bence önemli haber diğeri. Microsoft Qualcomm Snapdragon 835'li Windows 10 laptopları duyurdu.
Ya onu işte partnerlerle.
Tabii partnerlerle.
Duyurdu. Şimdi bu ilginç. Zaten Microsoft Windows 10'u hani özel Windows 10'u değil. Kullandığımız eski Windows RT gibi
yok.
Değil. Kullandığımız Windows 10'u ARM işlemcilerde çalıştırdığını duyurmuştu geçmişte. Şimdi onun ikinci yansıması hani ürüne dönüşmüş hali. Lenovo gibi Asus'tan da sen var. Partnerler bunu kullanan Snapdragon işlemcili Windows laptop.
Yani demosunda bayağı güzel çalıştığı görülüyor yani.
Şimdi bu önemli bir durum. Önemli bir durum. İşlemci piyasası. Bugüne kadar aldığın şeyde ya Intel olurdu ya AMD olurdu. Hı. Şimdi bir üçüncü bir oyuncu giriyor işin içine. Nasıl olacak? Hani Windows RT başarısız bir projeydi. Evet. Silindi gitti. Fakat bu normal Windows. Windows RT ayrı bir şeydi.
Evet.
Ayrı uygulama gerektiriyordu. Bu hepimizde olan Windows 10.
Evet.
İşlemcisi Snapdragon. Çok merak edilecek bir durum.
Yani arayüz falan değiştirilerek belki cep telefonlarına işlemci olarak işletim sistemi olarak girme ihtimali var.
Windows 10 değil mi? Evet.
Tabii Windows 10'un hani Windows Phone gitti diyoruz ya belki de bu yüzden gitti. Hani oraya uğraşacağımıza biz Windows 10'un arayüzünü değiştirip Windows başlığı
evet.
altında
mümkün olabilir.
Belki telefonlara gene girmeyi veya ne bileyim bu modüler sistemler Samsung göstermişti galiba işte takıyorsun dizüstü bilgisayar haline geliyor vesaire. Windows'lusu olacak belki onun. Çünkü yapılan demoda bayağı günlük hani ofis işlerini yapabileceğin işte Excel falan açtılar bir şeyler yaptılar. Bir performans sunuyor 835 ki önü açık.
Açık
yeni modellerde çıkacak. Evet.
Samsung demişken orada da bir haber. İstanbul MR'da deneyim mağazası açtılar. Deneyim mağazası
dünyada
olarak da
ilk diyorlar.
İlk diyorlar evet.
Bu mobil cihazlara tabii. yönelik yani televizyon falan burada ben sonra aslında hani şu anda burada olmasak orada olacaktık.
Evet.
Yani dediler ki televizyon falan tam bir var ama o televizyonlar hani televizyon deneyimi değil.
Evet.
Ama bu dediler bu mobil cihazlar için tablet, telefon bu tür cihazlar için bir mağaza dediler. İşte özelliği görüyorsun hani ya bu nasıl S8 nasıl bir şeymiş göreyim. Görüyorsun.
Evet.
Camın arkasından değil. Hani o S8 televizyona bağlanıyormuşsa orada televizyon görüyorsun. Var S8 var.
Yapıyorsun.
Bak şöyle bağlanıyor diye gösteriliyor. İstanbullular değerlendirebilirler. Bu Kadıköy'de Göztepe galiba tarafında tam semt olarak bilemiyorum bu yeni bir alışveriş merkezi.
Ben hiç gitmedim.
Öyle bir yer açıldı.
Apple kendi AI yongasını geliştiriyormuş. Şimdi bir de böyle bir şey çıktı. Yapay zeka uygulamaları için ana işlemci yerine bir yardımcı işlemci. Şimdi
Apple'da daha önce de bu şeyleri algılamak için senin işte fiziksel hareketini vesaire algılamak için ayrı bir yongası vardı. Onun da işte versiyonları çıktı M9 vesaire. Şimdi yapay zeka için de işlemciden ve grafik yongası üzerinden yükü alalım. Çünkü gün geçtikçe daha çok hayatımıza girecek belli ki. Bunun üzerinde şimdiden çalışmaya başlamışlar. Belki bir sonraki nesilde olacak. Artı Apple bir yandan da şeye uğraşıyor. Arttırılmış gerçeklik. Arada Tim Cook'un sözlerinden sızıyor. Hani o yönde bir şey yapacaklar. Telefona herhalde entegre edilecek. O da bunu gerektirecek. Hepsinin işte hem bu işe özelleşmiş bir çip olması, pil tüketimini vesaireyi falan da doğru etkiliyor. Hem de işlemciyi yormamış oluyorsun.
Az önce söylediğim o Cortex-A75'in de iddialarından biri bu zaten. Aynısı. Yani.
Apple bunu ayrıyeten kendi yapabiliyor. Çünkü donanımı da kendi tasarlıyor. Yazılımı da ona uygun yazıyor. O avantajını devam ettirmeye çalışıyor hep.
OneLogin şifre yöneticisi hacklenmiş. Bu haftanın önemli hackerleri oydu.
Burada, kıyamet teorisi olmuş yani. Evet, gerçeğe dönüşmüş.
Şimdi yine kullanıcıların bilgileri, yani bu bilgilerde işte başka sitelerin şifreleri malum. Evet. Çalınmış, şifrelenmiş şekilde çalınmış ama çözülür gözüküyor. Ya da işte böyle kuşkular var. Söylenecek bir şey yok. Klasik. Şifre değiştirme zamanı. İşin eğer böyle bu sistemi kullanıyorsan her şeyin gitti ona göre.
Her şifre değişecek. Evet.
Yani bütün i̇şte buna oraya bağladığın hizmetlerin şifresini değiştir diyorlar.
Evet. İşte bu şifre yöneticileri olmadan olmuyor ama bütün yumurtalığını aynı sepete koyuyorsun.
Büyük risk.
Bunun da şeyi yok. Hani çözümü yok.
Yok.
Yani iki adımlı doğrulama falan gerektiren hizmetlerde biraz için rahat olabilir.
Rahat olursun da.
Ama tek giriş yapıyorsan şifreyle acilen değiştir. OneLogin kullanıyorsan.
Evet.
OneLogin bilmiyorum. Ben çevremde hiç kullanan yok.
Benim de yok.
Türkiye'yi çok etkilemeyecektir.
LastPass bayağı yaygın. Hep onu görüyoruz.
KeyPass, LastPass bunlar daha yaygın. Daha şöhretli.
Evet. Türkiye'den bir haber. Markafoni kapandı.
Ya bu şaşırtıcı.
Evet. Vallahi ben de duyduğumda şaşırdım.
Bu çünkü bunlar fiziksel mağazalar da açmışlardı.
Açtılar, evet.
Açmışlardı. Çünkü
çok büyümüşlerdi. Yani 2008 yılında kurulup da işte sonra 2014 yılında galiba tamamen bir yabancı firmaya satıldı. Bayağı büyük, milyon dolarlardı. Şimdi hatırlamıyorum rakamını ama hani çok hızlı büyüyen, böyle tam internetten satışın patladığı zamanlarda doğru şey yapan bir firmalardan biriydi. Bir Limango mu vardı bir de kapanan işte.
Evet,
ben ona da şaşırmıştım açıkçası.
Ama hepsi kapanıyor işte. Bir ara bunlar fırtına gibiydi.
Evet.
İşte Trendyol'uydu, Markafonu'suydu, Limango'suydu. İşte hiçbir şey kalmadı galiba.
Trendyol devam ediyor. Devam ediyor. Şu an devam ediyor.
Valla Markafonu ilk başladığında biraz daha özel bir mağazaydı. Her şey yoktu. Her şeyi satmıyorlardı. Sonra bu özellikle satılmasından sonra her şeyi satar hale geldi. Hı-hı. O biraz o özelliğini kaybetti.
Ya şimdi biraz da şeyi söylüyorlar. Şimdi 2008 dedim bak, o zaman internetten satış vesaire falan nispeten zor. Çoğu büyük üretici vesaire bu işlere girmemiş. Şimdi o işler çok değişti. Herkes kendi mağazasını da açtı. Bayağı güzel altyapılar da kurdular. Buralara komisyon falan kaptırmak yerine adam kendisi reklam yapıyor internetten. İndirimleri de kendisi veriyor kullanıcıya. Şey yapıyorlar. Daha çok müşteri topluyorlar. Bu tarz çalışan yerlerin şeyi azalmış oldu. Albenisi azalmış oldu. Markafoni'yi sık kullananlar şey, ben bekliyordum ya açıkçası diyorlar. Çünkü biraz kampanyalar azalmış. Hep aynı ürünler girer olmuş falan vesaire son birkaç zamandır.
Olur. İnternet bu. Herkes kapanabilir.
Yani çok hızlı ilerleyen bir şey zaten. Hani normal bir iş gibi düşünmemek gerekiyor. Hani normal bir şirket daha uzun vadeli şeyler, yaşam ömrü olur vesaire ama internet çok hızlı değişen, devinim gösteren bir alan. 5 yıl, 10 yıl büyük yani. Uzun zaman.
Bu Markafoni kapanması konusunda Habertürk'te Aytun Çelebi'nin, bizim arkadaşımız, bir yazısı var. Yapılmış şu an için en detaylı araştırma bu. Yani çok finans şey konusunda meraklı olanlar Habertürk'ün sitesinden onu bulsunlar. O iyi bir çalışma.
Evet. Bu Shadow Brokers grubu, hani şu NSA araçlarını çalıp da yayan şey var ya, grup.
Evet.
Onlar da diyorlar ki şimdi bize abone olun, para verin. Biz size bu NSA açıklarının devamını verelim.
21 bin dolarlık üyelik bedeli karşılığında.
Ya tabii hani yakayı ele verme ihtimalleri artıyor. Böyle şeye doymuyorlar. Şova doymuyorlar. İlgi çekmeye doymuyorlar.
Şimdi WannaCry ile iyi reklam yaptılar.
Evet.
Hani elinizdeki, eğer bundan sonra çıkacak şeyler de eğer o kadar etkiliyse bu 21 bin doları verecekler, çıkar. Şey başlamış hatta bu internet Kickstarter'da bir proje başlamış. Şu parayı biriktirelim de
alalım.
Biz alalım. Hani kapatılacak açıklar varsa kapatalım vesaire falan diyen iyi niyetli insanlar da varmış.
Ya şimdi 20 bin dolar güvenlik firmaları hiçbir falan şey için leblebi çekirdek öyle parası. Evet. Hani
ama işte güvenebiliyor musun? Bir kere belki verirsin bilmiyorum.
Yani şimdi kimi firma şeyi kabul etmiyor etik olarak. Hani böyle gruplarla falan muhatap olmayı kabul etmiyor. Hani firmadan firmaya değişen yaklaşımlar bunlar. Ama hani devletler isteyecek. Eğer bir ele değecek bir malzeme varsa devletler ilgilenecektir. Güvenlik firması sırf merak etmek için dinden alır bunu yani. Ne olacak? Niye 20 olsun? Bin dolar hiçbir şey.
Tabii tabii.
Hani sen çünkü sadece hani 30 liraya bir yıllık antivirüs lisansı alıyorsun ama kurumların aldıkları öyle 30 lira, 40 lira, 40 dolar, 50 dolar değil. O kurumsal çözümler. Bayağı bir sıfırların böyle ardı ardına dizildiği fiyatları var. Hiçbir şey yani 20 bin öyle lafı olmaz onlar için.
Burada yapılması gereken şey NSA çıkacak dürüstçe sizdeki açıklar bunlar da deyip Microsoft'la diğer işletim sistemi üreticileriyle
söylemez öyle bir şey.
Verecek. Bu adamların elindeki veri bu. Açıklarınız da bunlar. Kapatın diyecek bunlar.
Onu şimdiye kadar demediyse zaten kabahat.
Evet. İşte Microsoft da zaten onu suçluyor.
Ya Microsoft'un suçlaması boşuna. Öyle. Biz geçen hafta konuşmuştuk. O adamın işi o. Hı. Yani Microsoft diyor ki niye bu NSA işte istihbarat kurumu bu açıkları biliyor da bize niye söylemiyor? Adamın işi o kardeşim.
Hani senin de işin açık vermemek. Google Sheets hizmetine yeni özellikler ekliyormuş.
Evet, bu Excel'in Google'daki karşılığı, online bir hizmet. Bayağı düzgün çalışıyor yıllardır.
Evet, doğru.
Bazı grafik yapma işini kolaylaştırıyorlar. Mesela şey yazıyorsun.
İyi değildi çünkü.
Evet. İşte dondurma satışlarını çubuk grafik halinde yap yazıyorsun yukarıya. Sana hemen oradaki veriden kolonları falan seçip grafik haline getirdiğini söylüyor. Senin tabii düzgün girilmiş başlıkları vesaire evet falan olan bir verin olması lazım. Belki ileride sözlü hale bile getirecekler biliyorsun. O dikte etme özelliği de çok iyi. Bana şunun grafiğini yap diyeceksin, yapacak. Hani burada da ufak bir yapay zeka kırıntısı var. Artı kopyaladığın bir grafiği veya tablo verisini Google Docs'a yapıştırdığında ana merkezdeki şeyi değiştirdiğinde, verileri değiştirdiğinde orada da bağlantılı olacak. O da çok iyi gerçekten. Hani böyle bağlantılı kullanıyorsan tek bir yerde değişiklik yapmış olacaksın.
İyiymiş.
Bir de yazdırırken bu tabloların print etme şeyinde kenardaki boşlukları vesaire ayarlamak zordur.
Zor.
Uğraştırır. Bazen tek sayfaya sığmaz.
Aynen.
Bir tane satır alt sayfaya taşar
şeydir,
falan.
Evet.
Onu kolaylaştırdık diyorlar. Bakalım. Ben deneme fırsatı bulamadım henüz.
Bunlar sunucu taraflı şeyler oldukları için bunun güncellemesini falan adam sunucu da yapıyor.
Evet.
Sen tarayıcından giriyorsun. Aynen. Güncellendiyse güncellenmiş.
Aynen. Google Chrome'a reklam engelleme özelliği 2018'in başında eklenecekmiş.
Evet, hani bunu daha önce konuştuk, haberini yapmıştık. Tarih veriyor Google, hani şeyleri uyarıyor aslında bir yandan da. Rahatsız edici reklam veren veya işte yayınlayan siteleri. Bak ben bunu yapacağım, hani bu işte ciddiyim. Onlar da işte şey, sürekli pop-up çıkaranlar. Ne bileyim, tamamen ekranı kaplayan mobilde işte reklamlar. Bunlara izin vermeyeceğim diyor. Zaten Google şey diyor tırnak içinde, ad blocker değil, ad filter bizimki diyor. Yani biz süzeceğiz diyor, bloklamayacağız. Evet. Tamamen reklamı engellemeyeceğiz diyor. Çünkü kendilerinin gelirinin %89'u reklamdan.
Evet.
Bir yandan kendileri için mantıklı bir hareket. Çünkü bu ad blocker işi yayılıyor. Bunun önüne geçilmesi lazım. İnsanların işte başka kapıya gitmesindense bari rahatsız edicileri biz kaldıralım.
Vallahi Google önce
kontrol de bizde olsun diyorlar. Bir yandan da o var. Sen tabii şimdi bütün bu reklam kontrolünü Google'ın eline geçirmiş oluyorsun. Bilmiyorum, bu şeylere falan soru işareti oluşturur mu? Bu tekelleşme vesaire falan, antitrust davası falan, öyle bir şey olur mu?
Google kendi filtrelerini düzeltsin önce. Benim bana reklam gösterme dediğim her kategoride mutlaka bir reklam yakalıyorum bizim sitede. Tek tek uğraşıyorum onları ben sonra. Bunları gösterme, bunları gösterme diye.
Ama gene de aradan sıyrılıyor bazen.
Evet.
Bilmiyorum, bunu göreceğiz. 2018'in başlarında. Tam tarih belli değil ama işte başlarında diyorlar. Böyle bir şey çıkacak.
Android'in mimarı Andrew Bean Essential fonu duyurdu.
Evet. Neredeyse ön yüzü tamamıyla neredeyse ekran olan bir telefon ama neredeyse o ideale bayağı yaklaşılmış. Evet. Bu da Snapdragon 835.
Tabii güncel.
Valla Qualcomm bu Snapdragon 835'i nasıl yetiştirecek ya, merak ediyorum. Çünkü herkes buna direkt yükleniyor. Çünkü en yüksek işlemci, en harika işlemci. Burada da o var. 4 GB belleği var. Güzel telefon. Görünüşü güzel.
Ucuz bir telefon değil bir kere. Hani evet. Apple, Samsung gibi o en tepe seviyeye 699 dolar demişler işte.
Dolar.
Oraya oynuyor. Kaliteli de bir ürün. Adam ne farklar ki, sunacak ama ben
şu,
hani...
Farkım şu diyor. Ben diyor titanyum gövdeyim diyor. Düştüğüm zaman daha sağlam kalacağım diğerlerine kıyasla. Ben daha sağlamım diyor. Bir de modüler yapmışlar. Onu da hani şey gibi
yapmışlar. Motorola'nınkine benziyor biraz.
Birazcık ona benziyor. Evet. Zarif bir şekilde ekliyorsun gövde. Yani bir şeyleri sökmen gerekmiyor. O tip bir modülerlik var.
Ama tabii bu telefonu kim üretecek? Kim hangi kanalla satacak?
Evet.
Bunlar belli değil.
Onlar belli değil.
Ve yani pek şey de değil. Nasıl söyleyeyim? Umut da vermiyor.
Abi tepe seviyede bak, Apple'la Samsung götürüyor şu anda. Büyük kısmını Apple alıyor. Google girmeye çalıştı. Ne kadar başarılı oldu olmadı tartışılır.
İşte yani.
Bir de sen Essential Phone diye hani ne olduğun belli değil. Kimse seni tanımıyor. Markan bilinir değil. Nasıl yapacaksın şimdi, yani?
OnePlus'ın telefonları çok güzel.
Hı hı.
Ama OnePlus sadece kendi satıyor. Bir dağıtım ağı bir şey yok. Alabilmek bir işkence. Hani zaten yeni çıktığında bulunmuyor. O şekilde alamıyorsun. Ama o dalga aşıldığında da nereden alacaksın işte OnePlus? Şu anda şey bile mi? OnePlus 3 mü?
Orada İnceli. Kalmıştık galiba.
Hani nereden alacaksın? İnternetten işte yurt dışından satın alacaksın da falan da filan da Türkiye'ye postayla getirsen devlet kayıt etmeyecek falan filan. Yani böyle girişimlerde bir dünyayı değiştirme şeyi şansı
tabii
olmuyor.
Bir de bizim kendi ülkemize has başka sorun var. Mesela bir telefon resmi olarak gelebilir ama mesela operatörde satılmıyorsa taksit imkanların süper azaldığı için.
Peşin satın alman lazım. Evet. Tabii ki bu hele dedik zaten bu ucuz bir telefon değil.
Ya. Bu yine yurt dışına giden hani çıkarsa bir gün gidenler yurt dışına alıp bir şekilde
yani
götürüp
iyi bir şeyse,
pasaportla kaydettirecek.
Aynı yine OnePlus'ta olduğu gibi aynı örnek. İyi bir şeyse birilerinin elinde görürsün bize gelen misafirlerde falan. Hı-hı. O kadar.
Evet.
Çoğu kişi bilmez bile öyle bir şey olduğunu.
Aynen. Microsoft da Skype'ın tasarımında önemli değişiklik yapmaya hazırlanıyormuş.
Evet, tasarımı bayağı böyle sadeleştirmiş. Bazı özellikler eklemiş Snapchat'ten. Herkes ondan zaten kopyalıyor. Facebook'ta, WhatsApp'ta hepsi ondan aldı. Ama hani genelde bildiğimiz Skype'tan farklı bir şey değil. Zaten insanların şu an yaygın olarak kullandığı WhatsApp'tan falan da farklı bir şey sunmayacak. Yani Microsoft çok çabalıyor Skype bir yerlere gelsin diye. Şu Ekim ayında gelecek olan Windows güncellemesinde de Skype biliyorsunuz o alttaki çubuğa gelecek. Hmm. Başlat menüsünün bir yerlerine girecek. İşte kişilerim falan diye. Yani Microsoft bir oradan bir pay kapmaya çalışıyor ama farklı bir şey yapmadığı için insanlar da WhatsApp'tan memnun. Farklı bir şey aramıyorlar. Hani var olan işte Snapchat'ten, Facebook Messenger'dan falan. Yani sen Skype bir zamanlar çok iyiydin, geriledin, kayboldun, gittin
yani. Skype'ın özelliği gerçek telefonu araman.
Skype hala o konuda otorite. Yani bugün şeye bak, bir sürü Hollywood filminde falan bir Uber sahnesi olur, bir de Skype sahnesi olur.
Şeyde çok kullanılıyor, benim fark ettiğim. İş dünyasında Skype bayağı yaygın kullanılıyor.
Tayvan'la yani, konuşmam lazım, nasıl konuşacağım? İşte. Normal telefonu açsam ne yazacak, ne olacak belli değil. Skype'den konuşalım diyorsun.
Evet.
Ama mesela Microsoft'un elinde bir MSN Messenger gibi güzel bir şey vardı. Onu Skype'ın içine gömdü falan, iyice
yok etti gitti.
Garip
yani
bir iş yaptı. Kaybetti gitti. Ama Skype tabii ki Microsoft'un her başarılı şeyi gibi o da başkasından satın alınmış bir şey aslında. Bir Microsoft ürünü değil. MS-DOS bile böyle. Microsoft'un elindeki en güçlü kağıtlardan birisi.
Evet.
Başka platformlarda da var çünkü. Sadece Windows'a da bağlı değil.
Doğru.
Yani Xbox'ından mobile kadar bütün platformlarda var. Microsoft'un elindeki en güçlü kozlardan birisi. Yani gittikçe şeyini kaybediyor mu ona bir şey diyemem.
Gazı kaçtı.
Çünkü
evet,
her yazılıma, mesajlaşma yazılımına bir sonraki güncellemesinde sesle konuşma özelliği geliyor. Telegram bile bugün konuşturuyor artık.
Evet.
O yüzden 2-3 yıl sonra da Skype güçlü bir kağıt olacak mı elinde Microsoft'un?
Göreceğiz.
Kuşkulu.
Microsoft bir de Bing kullanımını arttırmak için Amerika'da hayata geçirdiği ödül sistemini İngiltere'ye getiriyormuş. Evet.
Arama yaparsan puan kazanıyorsun.
Abi bu çok şey değil mi? Garip değil mi ya? Yani
üstüne para veriyorsun.
Acınacak bir durum değil mi? Yani diyor ki arama yaptırmak için böyle ödül kazandın bilmem ne falan. Ya olmuyorsa olmuyor
ya
işte.
Ya şey yapıyor yani. Tabii. Hani verdiği şeylerde tabii hiçbir zaman cash nakit vermiyor.
Gene aslında kendi hizmetlerinden.
İşte Xbox puanı yok işte Xbox oyunu, Microsoft Skype puanı falan öyle şeyler. Kendice bir cebinden bir cebine ama ilginç
yani
tabii.
Kaç kişiyi çekebilirsin böyle? Yani bilmiyorum Amerika'da daha önce başlamış şimdi İngiltere'ye geliyor. Evet. Gelecekte de hani Kanada, Almanya, Fransa falan hedef ülkeler var. İşe yarıyor demek ki o zaman hani denediklerine
ya göre. Şey yapsın işte hakikaten Windows mağazasındaki uygulamalara, oyunlara indirim sağlasın adam gibi ciddi.
İşte o da kötüye kullanılacak. Şimdi adam Bing'de hiç istemediği halde arama yapacak sürekli. Heh,
bir de, evet, onu, bir de onu arayan Çinliler çıkacak
tabii,
sürekli.
İşte ona bir sınır koymuşlar. Limitli. Mesela günde 60 puan alabiliyormuşsun. Evet.
Çok
fazla.
Uçamıyorsun.
Şeyi öyle de yapıyorlar. Edge tarayıcısı üzerinden evet. Ararsan daha çok puan kazanıyorsun aynen, falan. Işte. Ya bilmiyorum abi böyle.
Yani Bing'i kullandırmak için üzerine para vermek gerekmesi.
Çok kötü bir başarı.
İronik tabii ki.
Evet. Uber de Google'a sorunla neden olan mühendisini evet, işten çıkardı.
Büyük tartışma, dava falan konusu olan adam işten çıktı ama tabii davalar
evet.
Sürecek.
Yani bu biraz şey manevrası. Hani bizim de bu konudan haberimiz yok. Bize bulaşmasın, bu adama patlasın. Biz de öğrenir öğrenmez işte işten attık.
Lewandowski.
Anthony Lewandowski mi?
Evet.
Şimdi o adam başka yerde bir daha iş bulabilir mi? O da ayrı bir konu yani.
Şey diyorlar şey. Hani ya biz ona bir takvim verdik hani yardımcı ol bu konuda şey bu yürüyen davaya. O şey diyor hani uymadı.
Şey şimdi orada bir Amerika'da şey hakkın var. Kendini etkileyebilecek konuda mahkemede ifade vermeyebiliyorsun. Bu hakkın var. Onu kullandı işte o davada. Şimdi ucu kendine dokunacak çünkü. İşte Uber de kendini kurtarmak için.
Evet.
Çünkü Google sonuçta o şeyi kazanmıştı. Yürütmeyi durdurmayı. Bir de bunun tazminatı gelebilir ileride. Belki de açıldı dava bilmiyorum.
Bu adamın gitmesiyle kurtulur mu onda emin değilim.
Belli olmaz onun. Yani. Ama en azından hani bir iyi niyet göstergesidir.
Heh, o olabilir.
Çünkü sonuçta olay şuydu aslında. Bu adam Google'dan ayrılmış. Ayrı bir firma kurmuş. Sonra Uber o firmayı satın almış.
Evet.
Hani bizim biraz de haberimiz...
Şeyi var, durumu var.
Ha, yani haberimiz yok falan demeye biraz belki manevra alanı olabilir.
Olabilir.
Görürüz belki ileride gene şey olursa. Sonuçlanırsa dava.
Bu adamın ayrılması bile onun Uber içindeki bir taktik karar da olabilir anlaşmalı bir şekilde.
O da olabilir evet.
Sony PS3 üretimini sonlandırmış.
Evet ya PlayStation 4 çıkalı tabii 4 yıl mı
o kadar
oluyor neredeyse. Daha hala. Şimdi tabii PlayStation 3 hala geçerliliği olan bir konsol. Yani şöyle en son çıkan oyunlar tabii ki artık PlayStation 3'e çıkmıyor ama öyle bir oyun kütüphanesi var ki bugün çocuğuna alsan hani öyle biraz da küçük olduğunu varsayalım. Hani oyunları falan takip etmeyecek. Senin elin getirdiğin oyunu oynayacak varsayalım. O yıllarca bayıla bayıla oynar.
Abi çocuğa oynatacaksan Wii bile gayet güzel
tabii,
şu anda tabii. İş görür yani.
Commodore 64'ü de oynatırsın. Çocuk yani o daha iyisini görmemiş ki.
Hadi o Commodore'a kadar gitmeyelim. O kadar da değil.
Ya orada şöyle bir şey var. Hani Nintendo 8 bit'te oynatırsın, Commodore 64'te oynatırsın da yarın öbür gün arkadaşının evine gidip de işte görünce şey olacak. Böyle bir şok
ya.
Olacak ki. Şimdi PlayStation'ın 2'nin biz üretiminin bitişini haber yapmıştık yıllar önce bir böyle bir gündem değerlendirmesinde. O 13 yıl sürmüş. PlayStation 3 o kadar uzun ömürlü olmadı.
Ben aslında üretimi bitmiştir diye düşünüyordum da bana o sürpriz oldu.
Evet, ben de yani hala üretildiğini düşünmüyordum.
10 yıl kadar sürmüş. PlayStation 2 13 yıl sürmüş. Toplamda 80 milyon satış PlayStation 3 satışı. Artık kaç yüz mü bin mi oyunu var. Her oyun var işte yani. Evet. Biliyorsun.
Gerçi şu da var. PlayStation 3'ü alıyorsun bitmiyor ki. Daha onun slim'i çıkıyor bir şey. Alan bir daha alıyor.
Tabii.
İşte 80 milyon sonuçta toplam ya. Makine üretilmiş. Büyük başarı. Çünkü PlayStation 3'ün çıkışı sancılı oldu. Evet. İlk başta ilk çıkan PlayStation 3 bavul kadar bir şeydi.
Çok büyüktü.
Çünkü işte ısınıyor, daha küçük olamıyor ya, dediler. Doğrusunu yanlışını bilemeyiz. İlk başta bir başka işletim sistemi yükleme seçeneği vardı. O kalktı. İçinde PlayStation 2'yi taklit edebilmesi için PlayStation 2'nin bazı yongaları vardı. Onlar kalktı. Onların kalkması çeşitli davalar açılmasına neden oldu. Çünkü dediler ki insanlar, ya makinenin duyurduğunuz, ettiğiniz özelliklerini habire kesiyorsunuz.
Evet.
Hatta o işletim sistemi konusundaki dava çok uzun sürdü. Çok uzun sürdü. Ama sonuçta 80 milyon satış başarı.
Kesin.
10 yıl boyunca üretilmesi. Konsollar işte 10 yıl gidiyor.
Gidiyor.
Günümüzün konsolları o kadar gitmeyecek.
Gitmeyecek.
Zaten 13, ama 10, 8 falan diye herhalde gidecek yani.
Eksalıyor gittikçe.
İşte PlayStation 4 ne kadar gitti? Pro'su çıktı. Xbox One aynı şekilde. Hele Xbox One'da şey daha kötü olacak. Şimdi PlayStation 4 Pro geçişi yumuşak bir geçiş oldu. Yani Pro çıktı diye kendini yakan PlayStation 4 sahibi olmadı. Yani kimisi umursamadı bile. Çünkü 4K telefonu, televizyonum yok, bir şeyim yok. Ne getiriyor bana dedi adam. Umursamadı bile. Ya çok meraklıysa sattı PlayStation 4'ünü, Pro'sunu aldı. Ama Xbox One'ın bu işte One S hiçbir şey ifade etmedi insanlara. Ama Project Scorpio denen önümüzdeki yıl çıkacak olan, hatta bu sene gösterilecek olan, yıl sonuna doğru herhalde çıkar.
Yıl sonu çıkacak.
Konsol daha büyük bir fark.
Evet.
Orada hani Xbox One bayağı bir bitmiş gibi oluyor.
Evet.
Bakalım hani 4K ekranlar bütün bu karmaşanın sebebi. Hı hı. Bu konsolların 10 yıl boyunca satılabilmesinin nedeni onlar işte. PlayStation 3, Xbox 360 ilk çıktığında LCD TV bile çoğu kişide yoktu. Bunlar yoktu. Normal televizyonda çalışmak için yapılmış şeylerdi. Sonra 720p ve bu konsollar 1080p'ye ulaşamadı zaten. Hani en fazla görüntü verebildiler.
Görüntü verebildiler.
Ama 1080p görüntü oluşturamadılar. Görüntüyü yaratırken, oyunun görüntüsünü oluştururken. Şimdiki konsolların da eziyeti 4K.
Evet.
Başa çıkamıyorlar.
Samsung'da Minox hizmetini sonlandırıyormuş.
Daha çok bu kurumsal kullanıcıların kullandığı bir Samsung'un böyle bir gizli kasa, gibi bir özelliği var.
Doğru.
Hani private mode gibi bir şey var. Bu mail gitmiş kullanıcılara. Bize de izleyicilerimizden haber geldi. Alternatif bir servis hazırlamış Samsung Secure Folder diye. Hı-hı. Diyor ki yani bilgilerinizi geçirin. Çünkü bu Minox devam etmeyecek. Bilgilerinizi şimdiden geçirin diye bir bilgilendirme maili gitmiş kullanıcılara.
Evet.
Kullananlar girsin aktarıma.
Evet. Middle Earth Shadow of War piyasaya çıkış tarihi Ağustos'ta Ekim ayına ertelendi.
Evet. 2 ay mı? 2 ay kadar.
2 ay.
Bir şey değil, yine bu sene içinde.
Bozuk çıkacağına geç çıksın.
Düzgün çıksın da evet, aynen. 1-2 ay beklenir yani.
Valla ilk oyun iyiydi.
Süperdi ilk oyun.
Şimdi bu oyun bütün platformlara çıkıyor. Windows mağazasında bile var şimdiden. Pre-order falan.
İlk oyunu bazen indirimlere falan denk geliyorsun. Fiyatı falan da bayağı düşük oluyor. Hani hala oynamayan varsa
ben
tavsiye ederim.
Mass Effect'ten sonra onu da oynayacağım.
Bu sen bir bekle, bu bir üçüncüsü falan çıksın bu oyunun. Sonra başlarsın.
Ya o, yani güzeldi de ben pek oynamayı düşünmezdim. Ya bu oyunların hepsi, bunlar işte Warner Bros'un oyunları. Bunlar temelde hepsi o Batman'e
evet.
dayanıyor.
Evet.
Hani o, çünkü bu Batman oyunlarının muhteşem bir dövüş sistemi var.
Evet. Yani
bütün oyunlardan iyi. E onu işte Batman bir yandan kavga dövüş ediyor. 3-4 oyun oldu.
Ama bu oyunda bir Nemesis sistemi geldi değil mi? O güzeldi.
Ya
değişik
o,
bir şeydi yani.
Bir şeyi hani o bir üst mekaniği oyunun. Evet, evet. O tabii bu oyunun aynı zamanda zayıf noktası oldu. Çünkü şey konsollarda, Xbox 360, PlayStation 3 gibi konsollarda bellek yeteri kadar olmadığından o sistem olmadı falan filan. Bazı tartışmalar da oluşturmuştu. Güzel bir oyun. Yine işte o Batman'in dövüş motoru sayesinde bundaki dövüşler de çok muhteşem.
Evet.
Hani hiçbir oyunda öyle değil.
Değil.
şey düşünürsen, şimdi Street Fighter falan, ben onları hala iki boyutlu bir sistem olarak varsayıyorum, Mortal Kombat'ı bile. Burada üç boyutlu bir dövüş sistemi harika. İşte o Batman'den dolayı.
Biraz bana şey bir garip geliyor abi. Adamlar sanki dayak yemek için sıralarını bekliyorlar. O biraz garip geliyor. Canım. Yani filmlerde de öyledir de. Bunda daha çok adam var etrafında, bekliyorlar böyle. Birini dövüyorsun sen, o sırada öteki geliyor. Tamam, bazen combo yapıyorsun, onu bırakıp yani ötekine atlıyorsun.
Shadow of Mordor'da üstüne gelen adam sayısı çok çok daha fazla Batman'e kıyasla. Bir de şeyler var. Tepelerde, kulelerden sana uzaktan
ok saldıranlar falan var. Evet.
Sen de o yüzden ekstra ekstra güçlüsün de, bu oyunda şey ekstra olacak. Orada yine tek tabanca takılıyordun. Burada görünen o ki bir ordu kuracaksın. Öyle hani başka şeyler, yine orklardan kendi etki altına alıp strateji yapacaksın.
Bir başarı, güzel bir oyun.
Evet, güzel.
Şey de değil, hani Lord of the Rings'in dünyasını kullanıyor ama
evet,
özgün bir şey. Özgün. Hani direkt Lord of the Rings'in öyküsüne bir şekilde sıkıştırılmış, zorla konulmuş bir şey değil.
Bir de ben şeyi beğenmiştim o oyunda. Nasıl oynanacağını sana böyle tutorial kısmını oyunun başında, hani hikayeyi de anlatarak böyle güzel yedirmişlerdi oyunun içine. Yani hani ayrı bir bölüm, önce tutorial oyna sonra oyuna gir değildi.
Yok, direkt başlamıştı.
O benim hoşuma gitmişti bayağı.
Tekken 7 çıktı. Hadi çıkış bir haberi verelim.
Dövüş oyunu dedik işte. Evet. Biz Tekken'le hiç Teknoseyir'de yolumuz kesişmedi.
Benim hayatımda bildiğim da kesişmedi. Kadarıyla.
Benim de pek hayatımda da.
Bu da bir dövüş oyunlarında bir ekol. Hani
öyle.
Street Fighter'ın bir dünyası var. Mortal Kombat'ın bir dünyası var. Tekken'in de bir dünyası var. Tekken tabii daha çok konsol çıkışlı.
Öyle.
Ve hani bilmiyorum, PC'de hiç Tekken var mı? Vardır herhalde ama.
Vardı.
Tekken PlayStation'la özdeşleşmiştir yani. O yüzden daha kısıtlı bilinirliği ama büyük bir olay Tekken'de.
Bu PC'ye de çıkıyor bu arada Tekken 7.
Şu artık günümüzde sınırlar kırıldı zaten.
Tabii. Bu arada bugün de biz yine katılamadık gündem çektiğimiz için Ankara'da Tailwords'un Bannerlord gösterimi var. Ama hani
bir etkinlik oldu. Evet.
Oynanacak. Evet.
Bize de davet geldi. Ama
işte
biraz son ana denk geldi. Ayarlayamadık.
Evet. Gündemi cuma çekiyoruz. Hiçbir yere gidemiyoruz.
Bu sefer hani şey oynayacak. İnsanlar oynayacaklar.
Yani hani şimdiye kadar şey izlemiş. Demosunu izlemiştik. Birinin oynamasını
ya
izlemiştik.
Ya da işte bir Tailwords'den bir yetkili sunumunu yapıyordu, evet. Oynuyordu, gösteriyordu, anlatıyordu falan.
Bu sefer kumandayı ve bizim elimize vereceklerdi, alın oynayın diye.
Evet.
Evet. Şey olur canım, hani biz ayrıca bir şans elde ederiz o konuda herhalde, bakmak için. Artı zaten bakalım deneyenlerin yorumları ne olacak. Bugün yazarlar herhalde, yarın yazarlar. Artık herhalde geliyor.
Herhalde artık.
Mount & Blade 2 de geliyor.
Bendeki haberler.
İyi haber.
Evet. Bu kadarmış, bir şeyler diyor musunuz?
Bu hafta Computex'in haftasıydı. Teknoloji dünyası başka bir şey
konuşmadı.
Konuşmadı, düşünmedi zaten.
Evet.
Teknoloji dünyası böyle bir anlamda kısır geçti.
Doğru. Peki o zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.